Ayrım 7. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 86. 6. Bu arada günlük, daha doğrusu gecelik devriye ortak görevimizdi. Nöbet devriye, siper kazma, çamur, yağmur, acı acı öten rüzgarlar ve arada sırada kar. Gecelerin fark edilecek kadar ısınması Nisan ayının ortalarını bulmuştu. Vadide Mart, parlak mavi gökyüzü ve durmadan uğuldayan rüzgarlarıyla İngiltere'deki Mart aylarına çok benziyordu. Kış arpası bir ayak yükselmiş, kiraz ağaçlarında kızıl tomurcuklar açmaya başlamıştı. Cephe hattı burada, terk edilmiş meyve ağaçları ve sebze bahçeleri arasından geçiyordu. Eğer hendeklere bakınırsanız, menekşeler ve zavallı bir sümbül türüne benzeyen bir çeşit yaban sümbülü bulabilirdiniz. Hattın hemen berisinde, fevkalade yeşil köpüklü bir ırmak akıyordu. Bu, cepheye geldiğimden beri gördüğüm ilk berrak suydu. Bir gün 6 haftadır ilk banyomu yapmak için dişimi sıkıp ırmağa daldım. Sizin duş almak diyeceğiniz cinsten kısa bir banyoydu bu. Çünkü su esasında kar suyuydu ve donma noktasının pek üzerinde değildi. Bu dönemde hiçbir şey olmadı. Zaten olup biten hiçbir şey yoktu. İngilizler bunun bir savaş olmadığını, kanlı bir pandomim olduğunu söylemeyi huy edinmişlerdi. Faşistlerden gelecek doğrudan bir ateş altında hemen hiç kalmıyorduk. Tek tehlike, her iki tarafta da hatlar ileriye doğru kıvrıldığı için her yönden gelen serseri mermilerdi. Bu dönemde verdiğimiz tüm kayıplar bu serseri kurşunların marifetiydi. Arthur Clinton'a sol omzunu parçalayan ve kolunu hareket edemez hale getiren esrarengiz bir kurşun isabet etmişti. Korkarım hiçbir zaman iyi olmayacaktı. Çok az top ateşi vardı ama fevkalade tesirsizdi. Şarapnel parçalarının çığlığı ve çarpışı gerçekten vahşi bir eğlence gibi görünüyordu. Faşistler güllelerini bizim koruyucu duvar üzerine hiçbir zaman atmadılar. Bizim birkaç yüz yarda arkamızda çevresindeki büyük çiftlik müştemilatı, cephenin bu kesimi için depo, karargah ve mutfak olarak kullanılan La Granja isimli bir kırevi vardı. Faşistlerin asıl vurmaya çabaladıkları yer burasıydı ama 5-6 kilometre uzaktaydılar ve iyi nişan alamadıklarından pencereleri çatır çatır parçalamaktan ve duvarları yontmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Yalnızca ateş başladığı ve şarapnel parçaları her bir yanımızda yere saplandığında, tesadüfen yoldan yukarı geliyor iseniz tehlikede sayılırdınız. İnsan güllenin sesine kulak vererek aşağı yukarı ne kadar yakına düşeceğini çıkarmanın esrar rengiz sanatını hemencecik öğrenirdi. Faşistlerin bu sırada ateşledikleri gülleler felaket kötü şeylerdi. 150 milimetrelik olmalarına rağmen yalnızca 6 ayak genişliğinde ve 4 ayak derinliğinde bir krater açıyor ve en azından 4 tanesinden biri patlamıyordu. Faşist fabrikalarındaki sabotajlar ve içinde barut yerine kızıl cephe yazılı kağıt parçaları taşıyan patlamamış mermilerle ilgili her yerde anlatılan fantastik hikayeler vardır. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Gerçek şudur ki top mermileri iflah olmaz biçimde eskiydi. Birisi tarihi damgalanmış pirinç kaplı fünye buldu. 1917 tarihliydi. Faşistlerin tüfekleri bizimkilerle aynı çapta ve aynı değerdeydi. Patlamamış mermiler sık sık tamir edilip yenileniyor ve yeniden ateşleniyordu. Özel bir takma at edinen eski bir güllenin her gün bir o yana bir bu yana seyahat ettiği ve bir türlü patlamadığı anlatılıyordu. Geceleri faşist hatlarının yakınlarındaki hendeklere yatıp Huesca'daki faaliyetlerini gösteren sesleri dinlemek için düdük sesleri, otomobil kornaları ve bunun gibi silahtan arınmış bölgeye devriyeler gönderiliyordu. Faşist birlikleri devamlı olarak gidip geliyordu ve sayıları dinleyicilerin raporlarıyla belli bir uzaklıktan kontrol edilebiliyordu. Her zaman kilise çanlarını özellikle haber vermemiz emredilmişti. Anlaşılan faşistler çarpışmaya girmeden önce hep ayin yapıyorlardı. Tarlaların ve yemiş bahçelerinin arasında çamur duvarda terk edilmiş kulübeler vardı. Pencereleri yumruklayıp açtığınızda içerisi bir kibrit ışığıyla araştırılmaya elverişliydi. Bazen küçük bir balta ya da bir faşist matarası gibi, bunlar bizimkilerden iyiydi ve hararetle aranıyordu, değerli bir ganimet parçasına rast gelirdiniz. Gündüz vakti de aynı şekilde araştırma yapabilirdiniz ama bu araştırma dört ayak üzerine yerde sürünerek yapılmak zorundaydı. Her şeyin tam harman zamanı durdurulduğu bu bomboş verimli tarlalarda sürünerek ilerlemek çok tuhaf oluyordu. Geçen senenin ürününe hiç dokunulmamıştı. Budanmamış asmalar toprağın üzerinde yılan gibi uzanıyordu. Mısır koçanları taş gibi olmuş, hayvan pancarı ve şeker pancarları aşırı büyüyerek muazzam odun yığınları haline gelmişlerdi. Köylüler nasıl her iki orduya da bela okumasın ki? Bazen kimi adamlar silahtan arınmış bölgeye patates toplamaya gidiyordu. Sağımızda bir mil ötede, hatların birbirine daha yakın olduğu yerde hem faşistlerin hem de bizim dadandığımız küçük bir patates tarlası vardı. Biz oraya gündüzleri giderdik. Tarla bizim makineli tüfeklerin hakimiyeti altında olduğundan faşistler yalnız gece gelebiliyorlardı. Bir gece faşistler bizi dehşet kızdıran bir biçimde topluca gelip bütün tarlayı temizlediler. Daha ileride bir tarla daha bulduk. Ortalıkta siper alınacak hiçbir şey olmadığından patatesleri göbeğinizin üstünde sürünerek çalmak zorundaydınız. Yorucu bir iş. Eğer faşist makineli tüfekçiler sizi fark ederlerse, birkaç tarla birinizde kurşunlar toprağı keserken kendinizi bir kapının altında solucan misali kıvrılan sıçan gibi yamyassı etmek zorundaydınız. Sırasında bütün bunlara değecek bir iş gibi görünüyordu. Çünkü patatesler gittikçe azalıyordu. Bir çuval dolusu bulursanız aşağı mutfağa götürebilir ve bir şişe dolusu kahveyle trampa edebilirdiniz. Vallahi hala hiçbir şey olmuyordu, bir şey oluyormuş gibi bile görünmüyordu. Ne zaman saldıracağız, niçin saldırmıyoruz soruları İspanyollar ve İngilizlerden gece gündüz işitilen sorulardı. Çarpışmanın ne demek olduğunu düşünürseniz askerlerin dövüşmek istemesi tuhaftır ama yine de hiç kuşkuya yer vermeyecek biçimde dövüşmek istiyorlardı. Durgun savaş halinde askerlerin istedikleri üç şey vardır: çatışma, daha çok sigara ve bir haftalık izin. Biz şimdi her nasılsa önceye oranla daha iyi silahlanmıştık. Her askerin eli yerine 150 atımlık cephanesi vardı. Azar azar süngüler, çelik miğferler ve az miktarda bomba dağıtılıyordu. Sırf birliklerin çarpışma ruhunu ayakta tutmak için önceden tasarlanarak yayıldığını düşündüğüm çatışma çıkacağı söylentileri ortalıkta dolaşıyordu. Huesca'nın bu tarafında hiç olmazsa şimdilik herhangi bir esaslı eylemin olmayacağını görebilmek için fazlaca bir askeri bilgiye ihtiyaç yoktu. Stratejik nokta öte taraftaki Jaca'ya giden yoldu. Sonradan anarşistler Jaca yoluna saldırıya geçtiklerinde bizim görevimiz tespit taarruzu yapmak ve faşistleri birliklerini başka yöne yöneltmeye zorlamak olmuştu. Bütün bu 6 haftalık süre boyunca cephe hattının bizim kesiminde yalnız bir tek hareket görüldü. Bu, baskın birliklerimiz Monicomio'ya, faşistlerin onardığı virane bir tımarhaneye saldırdığı sırada oldu. POUM'de görevli birkaç yüz Alman mültecisi vardı. Batalyon de Choic adı verilen özel bir tabur halinde örgütlenmişlerdi. Askeri açıdan milis gücünün geri kalan kısmından çok farklı bir düzeydeydiler. Gerçekten hücum muhafızları ve uluslararası taburun bir kısmı hariç İspanya'da gördüğüm herhangi bir kimseden daha çok askere benziyorlardı. Her zaman olduğu gibi saldırı berbat olmuştu. Merak ediyorum, acaba bu savaşta hükümet tarafındaki harekatlardan kaçı berbat olmamıştır? Baskın birlikleri Monicomio'yu ani bir hücumla zapt ettiler ama hangi milisten olduğunu unuttum. Monicomio'ya komşu Hakim Tepeleri ele geçirerek baskın birliklerini desteklemekle görevlendirilmiş birlikler çok kötü oyuna gelmişlerdi. Bunları idare eden yüzbaşı muvazzaf ordu subaylarından biriydi. Sadakatlerinin derecesi kuşku götürür olduğu halde hükümet bu subayları hizmete almakta ısrar etmişti. Yüzbaşı ani bir korku ya da hıyanet yüzünden 200 yarda uzaktayken bir bomba fırlatarak faşistleri uyardı. Askerlerin onu hemen oracıkta öldürdüklerini söylemekten çok hoşnutum. Fakat baskın harekatı artık baskın olmaktan çıkmıştı. Milisler yoğun ateşle biçildiler, tepeden püskürtüldüler ve gece inerken baskın birlikleri manikomio'yu bırakmak zorunda kaldılar. Bütün gece boyunca sıra sıra can kurtaranlar Siatamo yoluna dizildiler. Ağır yaralıları da sarsıntıdan öldürdüler. Bu sırada hepimiz bitliydik. Hala soğuk olmasına rağmen hava bitli olmaya yetecek kadar ısınmıştı. Çeşitli vücut haşereleri üstüne büyük bir tecrübe edindim. Namussuzlukta hiçbirisi bitin eline su dökemez. Öteki böcekler, örneğin sivrisinekler, insana daha çok sıkıntı çektirir ama hiç olmazsa onlar vücutta yerleşmiş haşereler değildir. İnsan biti bir bakıma küçük bir istakoza benzer ve başlıca mekanı pantolonlardır. Bütün giysilerinizi yakmanın dışında bilinen bir başka kurtuluş yolu da yoktur. Pantolonunuzdaki dikiş yerlerine yumurtadan çıkınca korkunç bir hızla kendi ailesini üreten, parıltılı minik pirinç tanelerine benzeyen beyaz yumurtalarını bırakırlar. Pasifistler savaş aleyhtarı bildirilerini büyütülmüş bit fotoğraflarıyla süslemeyi hayli yararlı bulabilirler sanırım. Savaşın görkemi gerçekten. Savaşta bütün askerler bitlidir. Hiç olmazsa hava yeterince ısındığı zaman Verdun, Waterloo, Flodden, Senlac ve termofille dövülmüş kişilerden her birinin hayatlarında ağır ağır gezinen bitler vardı. Biz yumurtalarını yakmak ve katlanabildiğimiz kadar sık yıkanmak yoluyla bu alçak hayvanları asgari bir seviyede tutmayı becerdik. Bitten başka hiçbir şey beni o buz gibi soğuk ırmağa girmeye zorlayamazdı. Her şey gittikçe azalıyordu. Postallar, giysiler, tütün, sabun, mum, kibrit, zeytinyağı. Üniformalarımız lime lime olmuştu. Adamların çoğunun postalları yoktu. Yalnızca tabanları ip örgülü sandal giyiyorlardı. Her yerde eski püskü postal yığınlarına rastlıyordunuz. Bir keresinde bir ocak ateşini iki gün aralıksız yalnızca ve yalnızca postallarla yaktık. Hiç de fena bir yakıt değildi. Bu sırada karım Barcelona'daydı ve bana ortalıkta bulunabildiği zaman çay, çikolata, hatta puro gönderirdi. Ama Barcelona'da bile her şey, özellikle tütün azalıyordu. Hiç sütümüz olmamasına, şeker çok seyrek bulunmasına rağmen çay bir tanrı nimetiydi. İngiltere'den buradaki İngiliz askerlerine devamlı olarak paketler gönderiliyor ama hiçbir zaman yerlerine ulaşmıyorlardı. Yiyecek, giyecek, sigara, her şey ya oradaki postanede reddediliyor ya da bu paketlere Fransa'da el konuluyordu. İlginç olan şu ki karıma çay paketleri, unutulmayacak bir keresinde de bir kutu bisküvi, göndermeyi başaran tek firma Army and Navy Stores'du. Hey gidi Army and Navy Stores. Görevlerini asilce yerine getirdiler. Ama belki de malzemeler barikatın Franco tarafına gidiyor olsaydı kendilerini daha mutlu hissederlerdi. Tütün kıtlığı hepsinden kötüydü. Başlangıçta günde bir paket sigara veriliyordu. Sonra günde 8 taneye, sonradan da 5 taneye düştü. Nihayet hiç tütün dağıtılmadığı 10 ölümcül gün geçirdik. Londra'da her gün gördüğümüz bir şeyi hayatımda ilk defa İspanya'da gördüm. Yerden izmarit toplayan insanlar. Mart sonlarına doğru elim iltihaplandı ve iltihabı temizlemek için yara açıldıktan sonra sarılıp boynuma asılması gerekti. Hastaneye gitmek zorundaydım ama böyle ufak tefek bir yara için beni Siatamo'ya göndermeye değmezdi. Bundan ötürü Montfleurit'teki sözüm ona hastaneye gittim. Bir kısmını yatakta geçirmek üzere orada 10 gün kaldım. Hastane bakıcıları, fotoğraf makinem ve bütün resimlerim de dahil sahip olduğum her türlü kıymetli eşyayı çaldılar. Cephede herkes çalıyordu. Bu da kıtlığın kaçınılmaz bir sonucuydu. Ama hastanedekiler en kötüsüydü. Sonradan Barcelona'daki hastanede bir İtalyan denizaltısının batırdığı bir gemiyle uluslararası tabura katılmaya gelen bir Amerikalı bana yaralı olarak kıyıya nasıl taşındığını anlattı. Can kurtarını taşırken bile sedyeciler kol saatini aşırmışlar. Kolum askıdayken kırlarda gezip dolaşarak bir sürü keyifli gün geçirdim. Montfleurit, o alışılagelmiş çamur ve taş evler karması kasabalardan biriydi. Kamyonlar dar dolambaçlı yolları ayın kraterlerine dönünceye kadar aşındırıp durmuştu. Kilise çok kötü harap olmuştu ama askeri depo olarak kullanılıyordu. Bütün çevrede yalnızca iki tane şöyle böyle iyi durumda çiftlik, Torre Lorenzo ve Torre Fabian, besbelli bir zamanlar bu araziye hükmetmiş toprak sahiplerinin evleri olan iki tane büyük bina vardı. Bunların köylülerin sefil kulübelerine yansıyan zenginliklerini görebilirdiniz. Nehrin hemen birisinde, cephe hattının yakınında, bitişiğinde bir çiftlik evi olan kocaman un değirmeni vardı. Büyük ve pahalı makinenin bir işe yaramadan paslanmış öylece durduğunu, tahtadan un oluklarının yakacak odun diye kopartılıp alındığını görmek utanç vericiydi. Sonradan daha gerilerdeki birliklere yakacak bulmak için burasını sistematik olarak tahrip etmek üzere kamyonlarla parti parti adamlar gönderilmişti. Odaların döşemelerini içeride el bombası patlatarak parçalıyorlardı. Bizim depo ve mutfak olarak kullandığımız La Granja muhtemelen bir zamanlar manastırdı. İçinde 30-40 kadar at barındıran bir ya da daha fazla dönümlük kocaman avlulara ve müştemilata sahipti. İspanya'nın bu bölgesindeki kır evleri mimari yönden hiç de ilginç değildiler ama kireçle badanalanmış taştan yuvarlak kemerli ve muhteşem çatı kirişleri olan çiftlik binaları muhtemelen yüzyıllar boyunca değişmemiş bir plan üzerine inşa edilmiştir. Soylu şeylerdir. Bazen milislerin ellerine geçirdikleri evleri nasıl kullandıklarını görmek insana bu evlerin eski faşist sahiplerine karşı sinsi bir sempati duygusu veriyordu. La Granja'da kullanılmayan her oda abdesthaneye dönmüştü. Korkunç bir parçalanmış mobilya mezbahası ve dışkı. Ona bitişik küçük kilisenin duvarları şarapnel oyuklarıyla eleye dönmüştü. Döşemesi de birkaç karış kalınlığında bokla kaplıydı. Ahçıların kepçeyle karavana dağıttıkları büyük avluda paslı teneke, çamur, katır gübresi ve yürüyen yiyecek döküntüsünün dünya kötüsü bir görünüşü vardı. Bu durum eski bir ordu şarkısını doğruluyordu. Fareler var, fareler, kediler kadar fareler, levazımcının deposunda. La Granja'daki fareler hani neredeyse kedi kadar büyüktüler gerçekten. Pislik yığınları arasında body body gezinen, göbeği yağ bağlamış koca koca canavarlar. Üzerlerine ateş etmedikçe kaçmayacak kadar arsızdılar. Nihayet bahar gerçekten gelmişti. Gökyüzünün mavisi daha yumuşak, hava aniden daha bir huzur verici olmuştu. Hendeklerin içinde kurbağalar gürültüyle çiftleşiyorlardı. Köydeki katırların yararlandığı su birikintisinin çevresinde bir peni büyüklüğünde gayet hoş yeşil kurbağalar buldum. Öylesine parlaktılar ki berilerindeki taze çimen donuk görünüyordu. Köylü delikanlıları saç levhalar üzerinde canlı canlı kızartacakları salyangozları avlamak için kovalarla araziye çıkıyorlardı. Hava düzelir düzelmez köylüler ilkbahar için çift sürmeye çıktılar. İspanyol toprak reformunun büründüğü aşırı belirsizliğin tipik bir örneği şuydu ki buradaki toprak kolektifleştirilmiş mi yoksa düpedüz köylüler toprağı kendi aralarında mı paylaşmışlar doğru dürüst keşfedemedim bile. Burası POUM yani anarşist bölgesi olduğuna göre teorik olarak kolektifleştirildiğini sanırım. Hiç olmazsa toprak ağları ortadan kalkmıştı, tarlalar işleniyor ve halk durumdan hoşnut görünüyordu. Köylülerin bize gösterdikleri dostluk beni sürekli şaşırtıyordu. Aralarındaki bazı yaşlılar için savaş anlamsız görünüyor olmalıydı. Çünkü savaş gözle görülür bir biçimde her şeyde kıtlık ve herkes için kasvetli iç karartıcı bir yaşam demekti. Ve en iyi zamanlarda bile köylüler askeri birliklerin kendi sırtlarına yerleştirilmesinden hiç haz etmezler. Yine de bize hep dostça davranıyorlardı. Sanıyorum başka bakımlardan her ne kadar çekilmez olsak da bizler köylülerle onların eski toprak ağları arasında yer alıyorduk. İç savaş tuhaf bir şeydir. Huesca 5 milden uzak değildi ve orası bu kişilerin pazar yeriydi. Hepsinin orada akrabaları vardı. Hayatları boyunca her hafta tavuk ve sebze satmak için oraya gitmişlerdi. Ve şimdi 8 aydır arada dikenli tel ve makineli tüfekler bulunuyordu. Bu engel arada sırada belleklerinden uçup gidiyordu. Bir keresinde elinde İspanyolların içinde zeytinyağı yaktıkları ufak kandillerden taşıyan yaşlı bir kadınla konuşuyordum. Bunun gibi bir kandili nereden satın alabilirim dedim. Düşünmeden Huesca'dan diye cevap verdi. Sonra ikimiz birden güldük. Köylü kızları kömür gibi kapkara saçlı, salına salına yürüyen, herhalde devrimin bir yan ürünü olan dürüst, erkeksi tavırlı, fevkalade yaratıklardı. Partal mavi gömlekli, siyah fitilli kadifeden kısa pantolonlu, geniş kenarlı hasır şapkalı adamlar, kulakları ahenkle inip kalkan katır sürülerinin gerisinde çift sürüyorlardı. Sabanları pek zavallı şeylerdi, toprağı yalnızca karıştırıyor ama saban izi diyebileceğimiz bir biçimde yarmıyordu. Bütün tarım araçları Nuh Nebi'den kalmaydı. Madenlerin pahalılığı her şeye hakimdi. Örneğin kırık bir sabanın uç demiri yamalıydı ve kimi yerde baştan ayağa yamalı olana dek tekrar tekrar yamanmıştı. Tırmık ve çatallar tahtadan yapılmıştı. Beller nadiren postal sahibi olan bir halk arasında bilinmiyordu. Toprağı Hindistan'da yaptıkları gibi kartal çapalarla kazıyorlardı. Taş devrinin sonlarından kalmışa benzeyen bir çeşit düven kullanılıyordu. Bu araç bir mutfak masası büyüklüğünde levhalardan yapılmıştı. Üzerine yüzlerce delik açılmış ve her deliğe de insanların 10 bin yıl önce yonttuklarının tıpkısı yontulmuş taş parçaları sokulmuştu. Bunlardan birinin askerden arınmış bölgede terk edilmiş kulübede ilk kez gördüğümde neredeyse dehşete benzer duygulara kapıldığımı hatırlıyorum. Düven olduğunu kavrayana dek uzun bir süre bunun üzerinde kafa yormak zorunda kalmıştım. Böyle bir nesne ortaya çıkarmak için yapılması zorunlu çalışmayı ve çelik yerine çakmak taşı kullanmayı gerektiren yoksulluğu düşünmek beni hasta etti. O zamandan beri sanayileşmeye daha sıcak bakıyorum. Tabii köyde hiç kuşkusuz büyük toprak sahiplerinden kaldırılmış 2 adet modern çiftlik traktörü de vardı. 1-2 kere köyden 1 mil kadar uzaktaki, çevresi alçak bir duvarla çevrilmiş mezarlığa doğru gezintiye çıktım. Cepheden getirilen ölüler genelde Siyatomo'ya gönderilirdi. Bunlar köyün cenazeleriydi. Burası bir İngiliz mezarlığından tuhaf denecek kadar farklıydı. Ölülere saygı diye bir şey yok burada. Her şeyi dallar ve kocaman çayır otları örtmüş, insan kemikleri her yere dağılmıştı. Fakat gerçekten şaşırtıcı olan şey, hepsinin tarihi devrimden önce olmasına rağmen hemen tüm mezar taşlarının her türlü dini kitabelerden yoksun olmasıydı. Sanırım yalnızca bir kere bilmem kimin ruhu için dua ediniz şeklinde Katolik mezarları için olağan sayılan bir yazı gördüm. Merhumun erdemlerine dair gülünç şiirlerle dolu kitabelerin çoğu tamamen laikti. Belki 4-5 mezardan birinde küçük bir haç ya da Tanrı'ya ilişkin baştan savma bir işareti rastlanıyordu. O da çoğu kez samarat bir dinsizin çelik keskiciyle yontulup çıkartılmış oluyordu. İspanya'nın bu bölgesindeki halkın kesinlikle dinsel duygulardan, dinsel duygu deyince genellikle kabul edilen fikirleri kastediyorum, yoksun olmaları beni çok şaşırttı. İspanya'da olduğum sürece bir kere bile haç çıkaran birini görmedim. Devrim olsun ya da olmasın, böylesine bir hareketin içselleşmiş olacağı düşünülebilir. İspanyol kilisesi geri gelecek besbelli. Meşhur deyimiyle gece ve cizvitler her zaman geri dönerler. Ama devrimin patlak vermesiyle çökertildiğine ve bir dereceye kadar benzer şartlar altında Anglikan kilisesi için dahi düşünülemeyecek ölçüde parçalandığına hiç kuşku yok. İspanyol halkının gözünde hiç olmazsa Katalonya ve Aragon'da kilise gerçekten düpedüz bir dolandırıcılık şebekesiydi ve muhtemelen Hristiyan inanışı bir dereceye kadar etkisi oldukça yaygın ve şüphesiz bir miktar dinsellik kokan anarşizm tarafından yerinden edilmişti. Hastaneden geri geldiğim gün cephe hattını gerçekten uygun bir yere getirmişlerdi. Şu anda cephe hattımız 1000 yarda kadar ilerideki küçük bir ırmak boyunca uzanıyordu ve faşist hattının birkaç yüz yarda ilerisindeydi. Bu manevra aylarca önce yapılmalıydı. Şimdi yapılmasının amacı, anarşistler Jaka yoluna doğru hücuma geçiyordu ve bu yönde ilerleyebilmek için anarşistlerin birliklerini bizimle karşı karşıya getirmekti. 60-70 saat süren uykusuzluk anılarımı bulanıklaştırıyor ya da bir dizi resim arasında görüntüler yitip gidiyordu. Faşist cephe hattının bir parçası olan Casa Francesa adlı onarılmış çiftlik evinden 100 yarda uzakta, silahtan arındırılmış bölgede dinleme nöbetindeydik. Korkunç bir bataklıkta 7 saat yatış, insanın vücudunun giderek daha derine indiği sazlık kokan su, sazlık kokusu, uyuşturucu soğuk kapkara gökyüzünde hiç kımıldamayan yıldızlar, kurbağaların kulakları tırmalayan vıraklayışları. Nisan olmasına rağmen İspanya'da hatırladığım en soğuk geceydi bu. Yalnız 100 yarda berimizde bir iş bölüğü sıkı sıkıya çalışıyordu. Ama kurbağa korosunun dışında tam bir sessizlik hakimdi. Tüm gece boyunca yalnızca bir tek ses, kürekle düzlenen bir kum torbasının tanıdık sesini duydum. İspanyolların nasıl olup da ara sıra parlak bir organizasyon başarısı gösterebildikleri tuhaftır. Bütün harekat gayet güzel planlanmıştı. 7 saat içinde 600 adam, faşist hatlarından 100 ya da 150 illa 300 yarda uzaklıkta, 1200 metre uzunluğunda siper ve koruma duvarı inşa ettiler. Bu işlerin hepsi öyle bir sessizlik içinde oldu ki, faşistler hiçbir şey işitmediler. Bütün gece boyunca yalnızca bir tek kayıp verdik. Kuşkusuz ertesi gün daha fazla kayıp oldu. Herkes kendisine verilen görevi yerine getirmişti. İş tamamlandığında içine brandy katılmış kovalar dolusu şarapla aniden geliveren mutfak hizmetlileri bile. Ve sonra şafağın söküşüyle birlikte faşistlerin birden bizim orada olduğumuzu fark edişleri. Casa Francesa'nın kare biçimindeki beyaz bloğu 200 yarda ötede olmasına rağmen tepemizde kule gibi yükseliyormuş, kum torbaları konulmuş, yukarı pencerelerindeki makineli tüfekler doğrudan doğruya siperin içine hedef almış gibi görünüyordu. Hepimiz faşistlerin bizi neden göremediklerini merak ederek hayretten ağzımız açılmış, orada durup alık alık makineli tüfeklere bakıyorduk. Sonra felaket bir kurşun yağmuru başladı. Herkes kendini hızla dizlerinin üstüne atmıştı. Siperi çılgın kazıyor, daha derinleştiriyor ve yanlarda küçük sığınaklar oyuyordu. Kolum hala sargılı olduğundan ben siper kazamadım ve o günün büyük bir bölümünü bir dedektif hikayesi okuyarak geçirdim. Adı Kayıp Alacaklıydı. Konusunu hatırlamıyorum ama orada oturup kitap okurken neler hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Altımda siper zemininin nemli kili, adamlar aceleyle gelip gittikçe devamlı bacaklarımın yerini değiştirişim, bir iki karış yukarıda mermilerin çatırtısı. Thomas Parker kalçasının üst kısmına bir kurşun yedi. Dediğine göre bu yara onu madalya almaya kendi isteğinden daha fazla yaklaştırmıştı. Bütün cephe hattı boyunca kayıplar oluyordu ama bu bizi gece harekat esnasında yakalamış olsalardı vereceğimiz kaybın yanında hiçbir şeydi. Bir asker kaçağının sonradan bize söylediğine göre 5 faşist nöbetçisi görevi ihmal nedeniyle kurşuna dizilmişti. Şimdi bile birkaç havan topu getirecek kadar girişken olsaydılar bizi toptan imha etmeleri işten değildi. Yaralıları dar ve kalabalık siper boyunca taşımak sıkıntılı bir işti. Dizleri kanla kararmış bir zavallıyı sedyesinden fırlamış heyecandan nefes nefese gördüm. Yaralıların 1-2 mil taşınması gerekiyordu çünkü yol olsa bile can kurtaranlar hiçbir zaman cephe hattının çok yakınına gelemiyorlardı. Can kurtaranlar çok yakına gelse bile faşistler bunlara ateş açmayı adet edinmişlerdi. Haklı olarak çünkü modern savaşlarda can kurtaranları cephane taşımak amacıyla kullanmaktan kimse çekinmez. Ve sonra ertesi gece Torre Fabian'da hücumu beklerken son anda telsizle hücumun iptal edilmesi. İçinde beklediğimiz ahırın tabanı, insan ve sığır kemikleri karışımı kemik tabakalarının üzerine örten bir saman katından oluşmuştu ve fırıl fırıl sıçanlarla doluydu. Toprak zeminin her yanından pis hayvan kokuları yayılıyordu. Hayatta en nefret ettiğim şey bir sıçanın karanlıkta üzerimde dolaşmasıdır. Her neyse birine bir yumruk yapıştırmak ve havada uçurmak mutluluğuna erdim. Ve sonra faşistlerin koruma duvarından 50-60 yarda ötede saldırı emrini bekleyiş, tarlaları sulamak için açılmış bir hendeğin içine uzun bir sıra halinde doluşmuş bir sürü adam, süngüleri dışarı çıkmış, karanlıkta gözlerinin akları parlıyor. Cobb ve Benjamin arkamızda, omzuna telsiz alıcısı bağlı bir adamla çömelmiş oturuyorlar. Batı ufkundaki gül rengi top alevlerinin aydınlıklarını saniyeler sonra muazzam patlamalar izledi. Sonra telsizden gelen bip bip bip sesi ve her şey iyi giderken bulunduğumuz yerden çıkmamız gerektiğini bildiren fısıltılı emir. Öyle de yaptık ama yeterince çabuk kıvıramadık. JCI üyesi bir düzine zavallı çocuk, POUM'nin gençlik hareketi, PSUC'nin JSU'suna karşılık. Faşistlerin koruma duvarından yalnızca 40 yarda ötede iken ansızın şafak bastırıverdi. Kaçmalarına olanak yoktu. Bütün gün üzerlerini doğru dürüst örtmeyen kırtıpil ot tutamlarıyla orada yerde yatmak zorunda kaldılar. Her kımıldayışlarında faşistler ateş açıyordu. Gece indiğinde 7'si ölmüştü. Diğer 5'i ise karanlıkta sürünerek kaçmayı becerdiler. Ve sonra bunu izleyen günler boyunca Huesca tarafında anarşist saldırılarının gürültüleri duyuldu. Hep aynı ses, ansızın kısa aralıklarla bazı zamanlar aynı anda patlayan 20 librelik bombaların millerce uzaktan bile kulağa şeytani ve yırtıcı gelen sesleri duyulurdu. Bu patlamaları tüfek ve makineli tüfeklerin aralıksız gürleyişi izledi. Tuhaftır bu gürleme, trompet sesine benzeyen yoğun yuvarlanan bir sesti. Ateş alanı Huesca'yı çevreleyen cephe hatlarına adım adım yayılırken ve düzensiz, anlamsız bir ateş yağmuru tepemizi sıyırıp geçerken bizler uykulu bir halde koruma duvarına yaslanmak için kendimizi sipere atacaktık. Toplar gündüzleri ahenkle gürlüyordu. Yeni mutfağımız Tore Fabian bombardıman edilmiş ve kısmen yıkılmıştı. Tuhaftır topçu ateşini güvenceli bir uzaklıktan seyrettiğiniz zaman hedefte akşam yemeğiniz ve bazı yoldaşlarınız da olsa topçunun hedefine isabet ettirmesini istersiniz. O sabah faşistler çok iyi ateş ediyorlardı. Belki de iş görenler Alman topçularıydı. Faşistler Tore Fabian'ı güzelce makasa aldılar. Bir gülle arkaya, bir gülle öne, sonra bir vızıltı ve güm. Çatının parçalanmış tahtaları yükseliyor ve bir uralit levhası saçılmış bir dizi iskambil kağıdı gibi havadan süzüle süzüle iniyor. Bir diğer gülle bir binanın köşesini ancak bir devin bıçakla yapabileceği kadar düzgün bir biçimde aldı götürdü. Fakat ahçılar akşam yemeğini zamanında yetiştirdiler. Hayranlık uyandırıcı, unutulmaz bir başarı. Günler geçtikçe gözle görmediğimiz fakat seslerini işittiğimiz toplar farklı bir kişilik kazanmaya başladılar. Hemen berimizde çok yakından ateş eden ve her nedense belleğimde golf topuna vuran, şişko bir adamı çağrıştıran iki tane 75 milimetrelik Rus bataryası vardı. Bunlar gördüğüm ya da daha doğrusu seslerini işittiğim ilk Rus toplarıydı. Alçak bir yörüngeleri ve çok yüksek bir ivmeleri vardı. Onun için fişeğin infilakını, vızıltıyı ve güllenin patlamasını neredeyse aynı anda duyuyordunuz. Monfloriti'nin arkasında günde birkaç kez zincire vurulmuş ejderhaların uluması gibi boğuk bir gürlemeyle ateşlenen iki top bulunuyordu. Daha yukarıdaki Mount Aragon'da hükümet birliklerinin geçen yıl ele geçirdiği söylendiğine göre kalenin tarihinde ilk defa Orta Çağ'dan kalma bir kalede, bu kale Huesca'ya giden yollardan birini koruyordu. Geçmişi mutlaka 19. yüzyıla uzanan büyük bir top vardı. Topun kocaman gülleleri ıslık çalarak öylesine yavaş giderdi ki birlikte koşup ona ayak uyduracağınıza emin olabilirdiniz. Gülleler bisikletine binmiş, ıslık çalarak giden bir adam gibi ses çıkarıyordu. Küçük olmalarına rağmen siper havanlarının sesi hepsinin en kötüsüydü. Mermileri gerçekten kanatlı bir çeşit torpidoydu. Barlarda elle hedefe atılan ucu iğneli, arkası tüylü oklar gibi ufak bir şişe büyüklüğündeydiler. Şeytani bir madeni patlamayla tıpkı kocaman bir çelik bilye bir örsün üstünde dağılıyormuşçasına infilak ederlerdi. Bazen bizim uçaklarımız tepemizde uçar ve düşman hedeflerine hava torpidoları atardı. Bunların yankılanan gümbürtüleri 2 mil uzaktan bile toprağı titretirdi. Faşist uçaksavar toplarının attığı mermiler kötü bir sulu boya tablosunun bulutçukları gibi göğe serpiştirilirdi. Ama ben bunlardan birinin bir uçağa 1000 yardadan fazla yaklaştığını hiç görmedim. Bir uçak pike yapıp makineli tüfeklerini kullanmaya başlayınca mermilerin tıkırtısı aşağıdan kuşların kanat sesleri gibi gelir. Cephenin bizim tarafımızda kalan kısmında fazla bir şey olmuyordu. 200 yarda sağımızda faşistlerin daha yukarıda kaldığı yerden ateş eden gizli nişancılar birkaç yoldaşımızı vurdular. 200 yarda solumuzda ırmağın üstündeki köprüde faşist tavan toplarıyla köprü üstünde beton barikat kuranlar arasında bir çeşit düello sürüp gidiyordu. Felaket saçan ufak gülleler tepede vızıldıyordu. Asfalt yola yerleştirildiklerinde iki kat şeytani bir ses çıkaran ani patlamalar, 100 yarda ötede güvenli bir uzaklıktan sihirli ağaçlar gibi havaya yükselen toprak sütunlarını ve kara dumanları seyredebilirdiniz. Köprünün çevresindeki zavallılar günün büyük bir kısmını siper tarafında oyulan küçük insan çukurlarında saklanarak geçiriyorlardı. Fakat kayıplar beklendiği kadar çok olmadı. İki makineli tüfek ve bir sahra topu mazgalıyla birlikte barikat yükseldi. Betondan yapılmış iki ayak kalınlığında sağlam bir duvardı bu. Beton eski karyola kirişleriyle destekleniyordu. Bu amaç için bulunabilecek tek demir oydu besbelli. 7. ayrımın sonu. Sayfa 101.